Ayrım 17.
Sayfa 231. Langdon bir süre tereddüt etti. Sophie eğer bu gerçekten kilit taşıysa büyük babanın buna sahip olması Sion tarikatında çok yetkili biri olduğunu gösterir, farkında mısın? En üstteki 4 üyeden biri olmalı. Sophie içini çekti. Gizli bir cemiyette yetki sahibiydi, buna eminim. Ama bunun tarikat olduğunu sadece tahmin edebilirim. Langdon onun söylediklerini sonradan kavrayabilmişti. Onun gizli bir cemiyette üye olduğunu biliyor muydun? 10 yıl önce görmemem gereken bir şeyler gördüm. Durdu. Büyük babam grubun sadece üst kademelerinde değildi. Sanırım en yüksek dereceli üye oydu. Langdon Sophie'nin az önce söylediklerine inanamıyordu. Büyük üstad mı? Ama senin bunu bilmene imkan yok. Bundan bahsetmemeyi yeğlerim. Sophie başını çevirdi. Yüzünde kararlı olmakla beraber acı dolu bir ifade vardı. Langdon şaşkınlığından nutku tutulmuş bir halde oturuyordu. Jack sanıyor mu? Büyük üstad mı? Doğru çıktığı takdirde büyük yankılar uyandıracağı halde Langdon son derece mantıklı olduğunu hissediyordu. Her şeyden önce eski tarikat büyük üstadları da sanatçı ruha sahip tanınmış kişilerdi. Bu gerçeğin ispatı yıllar önce Paris'teki Milli Kütüphane'de bulunan ve Les Dossiers Secrets diye bilinen belgelerle ortaya çıkmıştı. Tüm tarikat tarihçileri ve kase meraklıları dossiers'ı okumuştu. 4-1-249 numarasıyla katalogda yerini alan Dossiers Secrets, pek çok uzman tarafından tasdik edilmiş ve tarihçilerin uzun zamandır şüphelendiği şeyi doğrulamıştı. Tarikatın büyük üstadları arasında Leonardo da Vinci, Botticelli, Sir Isaac Newton, Victor Hugo ve Parisli ünlü ressam Jean Cocteau yer alıyordu. Neden Jacques Sanuyer olmasın? Langdon'un şüpheleri bu gece Sanuyer ile buluşacağını hatırladığında yoğunlaştı. Tarikatın büyük üstadı benimle buluşmak istedi. Neden? Sanat hakkında sohbet etmek için mi? Birden bu ihtimalin düşük olduğunun farkına vardı. Her şeyden önce eğer Langdon'un sezileri doğruysa, Sion tarikatının büyük üstadı, kardeşliğin efsanevi kilit taşını torununa devretmiş ve aynı zamanda ondan Robert Langdon'u bulmasını istemişti. Anlaşılmaz. Langdon'un hayal gücü, Sanuyer'in davranışını açıklayacak koşulları tahmin edemiyordu. Sanuyer kendi ölümünden endişe duymuş olsa bile sırrı bilen ve böylece tarikatın güvenliğini garantileyen 3 senekor daha vardı. Sanuyer kilit taşını toruna vermek gibi büyük bir riski neden göze almıştı? Özellikle de ikisinin iyi anlaşamadığı düşünülecek olursa. Ve ayrıca neden Langdon'u işe karıştırmıştı? Tamamıyla yabancı birini. Bu bulmacanın bir parçası eksik diye düşündü Langdon. Cevapların beklemesi gerektiği ortadaydı. Yavaşlayan motor sesi her ikisinin de başını kaldırmasına neden olmuştu. Lastiklerin ezdiği çakıl taşı sesleri duyuluyordu. Neden şimdiden kenara çekiyor diye düşündü Langdon. Vernet onları şehrin iyice uzağında güvende olacakları bir yere götüreceğini söylemişti. Kamyon hızını kesmişti ve bozuk bir yoldan ilerliyordu. Sophie Langdon'a endişeli bir bakış fırlattıktan sonra Kriptex kutusunu aceleyle kapatarak kapağı mandalladı. Langdon ceketini giydi. Kamyon durduğunda arka kapı kilidinin açıldığını duydular ama motor hala çalışıyordu. Kapılar iki yana açıldığında yoldan iyice uzakta ormanlık bir alana park etmiş olduklarını gören Langdon şaşırmıştı. Vernet gözlerini kısmış bir halde karşısına dikildi, elinde bir tabanca tutuyordu. Vernet bunun için üzgünüm dedi. Gerçekten başka seçeneğim yok. 49. Andre Vernet elinde tabancayla gerçekten tuhaf görünüyordu ama Langdon onun gözlerinde gördüğü kararlılığı sınamamak gerektiğini anlamıştı. Kamyon kasasının arka kısmında oturan Langdon ve Sophie silahını doğrulturken "Korkarım, ısrar etmek zorundayım," dedi. "Kutuyu bırakın." Sophie kutuyu göğsüne bastırdı. "Büyük babamla arkadaş olduğunuzu söylemiştiniz." Vernet, "Görevim büyük babanızın mevduatını korumak," diye yanıt verdi ve "şu anda tam olarak bunu yapıyorum. Şimdi kutuyu yere bırakın." Sophie, "büyük babam bunu bana emanet etti," diye ısrar etti. Silahını daha yukarı kaldıran Vernet, "dediğimi yapın," diye emir verdi. Sophie kutuyu ayağının dibine bıraktı. Langdon silah namlusunun kendisine çevrilmesini izledi. Vernet, "Bay Langdon," dedi, "kutuyu bana siz getireceksiniz ve şunu bilin ki bunu sizden istiyorum çünkü ateş etmekten çekinmeyeceğim kişi sizsiniz." Langdon inanmayan gözlerle bankacıya bakıyordu. "Bunu neden yapıyorsunuz?" Vernet, "neden olduğunu tahmin ediyorsunuz," diye aksanlı İngilizcesiyle karşılık verdi. "Müşterimin mal varlığını korumak için." Sophie, "artık müşteriniz biziz," dedi. Vernet büyük bir değişim geçirmişti. Gözleri artık buz gibi bakıyordu. "Mademoiselle Nouveau, bu gece bu anahtarla hesap numarasını nasıl ele geçirdiğinizi bilmiyorum. Ama işin içine bir cinayet karıştı ortada. İşlediğiniz suçların boyutunu bilseydim bankadan çıkmanıza asla izin vermezdim." Sophie, "size söyledim," dedi. Büyük babamın öldürülmesiyle bizim hiçbir ilgimiz yok. Vernet Langdon'a baktı. Ama radyoda sizin sadece Jack Sanuier'in değil, diğer üç kişinin de katili olarak arandığınız iddia ediliyor. Ne? Langdon'ın hayretten ağzı açık kalmıştı. Üç cinayet daha mı? Sayının kendisi onu baş şüpheli olması gerçeğinden daha fazla etkilemişti. Bunun tesadüf olma ihtimali yok gibi görünüyordu. Üç Seneko mu? Langdon bakışlarını gül ağacı kutuya indirdi. Eğer Seneko öldürüldüyse Sanuyer'in başka şansı yoktu. Kilit taşını birine devretmesi gerekiyordu. Vernet, ben sizi teslim ettiğimde bunu polis halleder dedi. Bankam bu işe gereğinden fazla karıştı. Sophie Vernet baktı. Bizi teslim etmeye niyetiniz olmadığı belli. Bizi bankaya geri götürmeliydiniz ama onun yerine buraya getirip silah çekiyorsunuz. Büyük babanız beni bir sebepten ötürü seçti. Mal varlıklarının güvende ve gizli kalması için. Bu kutunun içinde her ne varsa onun polis soruşturmasında kataloğa alınan bir delil parçası olmasını istemiyorum. Bay Langdon, kutuyu bana getirin. Sophie başını iki yana salladı. Yapma. Patlayan mermi sesiyle kurşun üstündeki duvarı deldi. Boş mermi kovanı yük kasasının zemine düşerken yankı sesi kamyonun arkasını sallamıştı. Kahretsin. Langdon olduğu yerde kaldı. Artık Vernet kendinden daha emin bir tavırla konuşuyordu. Bay Langdon, kutuyu alın. Langdon kutuyu kaldırdı. Şimdi bana getirin. Vernet arka tamponun önünde durmuş, öne doğru uzattığı silahıyla içeri doğru nişan almıştı. Langdon elinde kutuyla birlikte açık kapıya doğru yürüdü. Bir şeyler yapmalıyım diye düşündü Langdon. Tarikatın kilit taşını başkasına vermek üzereyim. Langdon kapıya doğru ilerlerken yukarıda durduğu daha da belirgin bir hale almıştı. Bu durumu avantaja çevirip çeviremeyeceğini düşündü. Vernet silahını yukarı kaldırdığı halde Langdon'ın diz hizasına geliyordu. İyi bir tekme mesela. Ama ne yazık ki Langdon yaklaşınca tehlikeli durumu fark eden Vernet geriye doğru adım atarak yaklaşık 2 metre uzaklaştı. Yeterince uzağa çekilmişti. Vernet kutuyu kapının yanına bırakın diye emretti. Başka seçenek göremeyen Langdon çömelerek gül ağacı kutuyu kapının tam önüne bıraktı. Şimdi ayağa kalkın. Langdon ayağa kalkmaya hazırlanırken kapı eşiğinin yanında duran boş ve küçük mermi kovanını görünce duraksadı. Ayağa kalkın ve kutudan uzaklaşın. Metal eşiğe bakan Langdon biraz daha duraksadı. Daha sonra ayağa kalktı. Bunu yaparken kovanı dikkatle kapının alt eşiğindeki dar çıkıntıya ayağıyla iteledi. Tamamen ayağa kalkınca geriye adım attı. Arka duvara kadar gidip arkanızı dönün. Langdon söylediğini yaptı. Vernet kalbinin hızla çarptığını hissediyordu. Silahı sağ eliyle tutarken sol elini tahta kutuya doğru uzattı. Kutunun fazlasıyla ağır olduğunu fark etmişti. İki elimi kullanmalıyım. Bakışlarını yeniden tutsaklarına çevirerek riskleri hesapladı. Her ikisi de yük kasasının arka duvarında en azından 4 metre uzaktaydılar. Silahını aceleyle tamponun üstüne bırakarak kutuyu iki eliyle kaldırdı ve yere bıraktı. Sonra silahını yeniden kavrayıp kasanın içine doğrulttu. Esirleri kıpırdamamıştı. Mükemmel. Şimdi geriye kapıları kapatıp kilitlemek kalıyordu. Kutuyu kısa bir süre için yerde bırakarak ağır metal kapıyı tutup kapatmaya başladı. Kapıyı önünden aşırırken itilmesi gereken sürgüyü tutmak için uzandı. Kapı gürültü çıkartarak kapanınca Vernet sürgüyü kavrayarak sola itti. Sürgü birkaç santim hareket ettikten sonra beklenmedik bir şeye takılarak karşı kola girmedi. Neler oluyor? Vernet yeniden itti ama sürgü kapanmıyordu. Mekanizma eşit hizada değildi. Kapı tam kapanmadı. Panikleyen Vernet kapıya yaslanarak sertçe itti ama yerinden kıpırdamıyor. Bir şey engelliyor. Vernet kapıya omuz atmak için yan döndüğü sırada kapı dışarı doğru aniden açılarak Vernet'in suratına çarptı ve onu arka üstü yere yapıştırdı. Burnu kırılmış ve acıyordu. Vernet elini yüzüne götürüp burnundan akan kanı hissederken silahı elinden uçmuştu. Robert Langdon yakınlarında bir yerlere atladığında Vernet ayağa kalkmaya çalıştı ama göremiyordu. Gözleri bulandı ve tekrar sırt üstü düştü. Sophie Neve bağırıyordu. Birkaç dakika sonra Vernet üzerinde bir toz ve egzoz dumanı hissetti. Tekerleklerin çakıl taşlarını ezdiğini duyduğunda dik oturdu ve tam o anda kamyonun geniş dingil mesafesi yüzünden dönüşü tamamlayamadığını gördü. Duyulan ezilme sesiyle birlikte ön tampon bir ağaca çarpmıştı. Motordan hırıltılar geldi, ağaç eğildi, sonunda yarısı yerde kalan ön tampon oldu. Zırhlı kamyon ön tamponunu yerde sürükleyerek uzaklaştı. Kamyon asfalt yola ulaştığında aracın farları geceyi aydınlatmıştı. Vernet gözlerini yeniden kamyonu park ettiği yere çevirdi. Zayıf ay ışığında bile orada hiçbir şey kalmadığını görebiliyordu. Tahta kutu gitmişti. 50. Castel Gandolfo'dan ayrılan armasız Fiat sedan, Ablan dağlarından aşağıdaki vadiye doğru kıvrılarak ilerliyordu. Arka koltukta oturan Piskopos Aringarosa, kucağındaki evrak çantasının içinde bulunan bonoların ağırlığını hissederek gülümsedi. Öğretmen ile değiş tokuşu yapmasına ne kadar zaman kaldığını merak ediyordu. 20 milyon euro. Kucağındaki para Arrigo Rosa'ya bundan çok daha değerli bir güç satın alacaktı. Araba Roma'ya geri dönerken Arrigo Rosa bir kez daha öğretmenin kendisini neden henüz aramadığını düşündü. Cübbesinden cep telefonunu çıkararak şebeke sinyalini kontrol etti. Hiç sinyal yoktu. Dikiz aynasından ona bakan şoför şebeke burada çekmiyor dedi. Yaklaşık 5 dakika içinde dağdan inmiş oluruz. O zaman şebeke çekecektir. Teşekkür ederim. Arrigo Rosa birden kaygılandı. Dağlarda çekmiyor mu? Belki de öğretmen tüm bu süre boyunca kendisine ulaşmaya çalışmıştı. Belki de bir şeyler yanlış gitmişti. Arrigo Rosa hemen telefonunun sesli mesaj kutusunu kontrol etti. Hiçbir şey yoktu. Sonra yeniden öğretmenin asla kayıtlı bir mesaj bırakmayacağını fark etti. Haberleşme konusunda muazzam tedbirler alan bir adamdı. Bu modern dünyada açıkça konuşmanın sakıncalarını öğretmenden daha iyi kimse bilemezdi. Sahip olduğu şaşırtıcı gizli bilgileri toplamasında elektronik dinleme cihazları büyük rol oynamıştı. Bu yüzden sıkı önlemler alıyor. Ne yazık ki öğretmenin ihtiyat tedbirleri arasında Arrigo Rosa'ya herhangi bir çağrı numarası vermemesi de yer alıyordu. Öğretmen ona "Teması ben kuracağım," demişti. Bu yüzden telefonunu yanından ayırma. Şimdi telefonunun doğru çalışmadığını fark eden Arrigo Rosa, öğretmenin sürekli arayıp cevap almamış olmasından korkuyordu. Bir sorun olduğunu düşünecek ya da bonoları alamadığımı sanacak. Piskopos terlemeye başlamıştı ya da daha kötüsü parayı alıp kaçtığımı düşünecek. 51. Saatte 60 kilometre gibi düşük bir hızla ilerlediği halde zırhlı kamyonun aşağı sarkan ön tamponu boş banliyö yoluna sürtünerek motor kapağına kıvılcımlar saçıyordu. Yoldan çıkmalıyız diye düşündü Langton. Nereye gittiklerini bile güçlükle görebiliyordu. Kamyonun işleyen tek farı ortasından kırılmıştı ve otoyolun kenarındaki ağaçlara çarpık bir ışık demeti yayıyordu. Bu zırhlı kamyondaki zırhların önde değil sadece yük bölümünde bulunduğu belli oluyordu. Yolcu koltuğunda oturan Sophie kucağındaki gül ağacı kutuya boş gözlerle bakıyordu. Langton iyi misin diye sordu. Sophie sarsılmışa benziyordu. Ona inanıyor musun? Diğer üç cinayet hakkında mı? Kesinlikle. Pek çok soruyu cevaplıyor. Büyük babanın kilit taşını çaresizce devretmeye çalışmasını ve Faş'ın beni yakalama azmini. Hayır, Verne'nin bankasını korumaya çalışmasından bahsediyordum. Langton ona baktı. Aslında ne olduğunu düşünüyorsun? Kilit taşını kendisinin almak istediğini. Langton bunu aklına bile getirmemişti. Bu kutuda ne olduğunu nereden bilebilir ki? Bankasında saklıydı. Büyük babamı tanıyordu. Belki de olanları biliyordur. Kaseyi kendi almak istemiş olabilir. Langton başını iki yana salladı. Vernet o tip birine benzemiyordu. Tecrübelerimden öğrendiğim kadarıyla insanlar kaseyi sadece iki sebepten ötürü isterler. Ya saftırlar ve İsa'nın uzun zamandır kayıp olan kadehini aradıklarına inanırlar. Ya da gerçeği bilirler ve bu yüzden tehdit altındadırlar. Tarihte kaseyi yok etmek isteyen pek çok grup olmuştur. Aralarında yaşanan sessizlik yere sürten tampon sesinin iyice duyulmasına yardımcı olmuştu. Birkaç kilometre yol kat etmişlerdi. Kamyonun önünden gelen kıvılcımları seyreden Langton tehlikeli olup olmadığını düşünüyordu. Yine de başka bir arabaya bindikleri takdirde dikkat çekeceklerdi. Langton kararını vermişti. Şu tamponu geri takmaya çalışacağım. Bankete çekerek kamyonu durdurdu. Sesler sonunda kesilmişti. Langton kamyonun önüne doğru yürürken kendini hiç alışmadığı bir şekilde gergin hissediyordu. Bu gece bir başka silahın namlusuna bakmak onu kendine getirmişti. Ciğerlerini derin derin gece havası çekti ve aklını başına toplamaya çalıştı. Aranan biri olmanın verdiği vehametin yanı sıra bir de taşıdığı sorumluluğun ağırlığını hissetmeye başlamıştı. O ve Sophie tüm zamanların en büyük gizemine giden şifreli talimatları taşıyor olabilirlerdi. Bu yük yeterli değilmiş gibi Langton şimdi de kilit taşını tarikata iade etme şansının yok olduğunu görüyordu. Diğer üç cinayet haberinin korkunç bir anlamı vardı. Tarikat çözüldü, tehlikedeler. Kardeşliğin izlendiği ya da aralarında bir muhbir olduğu anlaşılıyordu. Sanyer'in kilit taşını Sophie ile Langton'a devretmesini açıklıyordu. Kardeşliğin dışından kimseler tahmin edilemeyeceklerini bildiği kişiler. Kilit taşını kardeşliğe iade edemeyiz. Langton'un herhangi bir tarikat üyesini nasıl bulacağına dair bir fikri olsa bile kilit taşını almak için adım atacak kişinin düşman çıkma olasılığı da vardı. En azından şu an için isteseler de istemeseler de kilit taşı Sophie ile Langton'daydı. Kamyonun ön tarafı Langton'un tahmin ettiğinden daha berbat görünüyordu. Sol far artık yoktu, sağ far ise yuvasından dışarı fırlamış bir göze benziyordu. Langton onu düzeltti ama tekrar fırladı. Tek iyi haber ön tamponun neredeyse düşmek üzere olduğuydu. Langton sıkı bir tekme savurunca tamamen kırıp yerinden çıkarabileceğini anladı. Çarpılmış metale peş peşe tekmeler savururken Sophie ile daha önce yaptığı konuşmayı hatırladı. Sophie ona, "Büyük babam telefonuma bir mesaj bırakmış," demişti. "Bana ailem hakkındaki gerçeği açıklayacağını söylemiş. O an için hiçbir şey ifade etmemişti ama şimdi Siyon tarikatının işin içinde olduğunu bildiğinden Langdon yeni bir olasılığın söz konusu olduğunu hissediyordu." Tampon birden gürültülü bir ses çıkartarak koptu. Langdon nefes almak için durdu. En azından kamyon artık 4 Temmuz mahtapları gibi görünmeyecekti. Tamponu kaldırarak ağaçların arasına sürüklerken buradan nereye gideceklerini düşünüyordu. Kripteksi nasıl açacaklarına ya da Sanyer'in bunu onlara neden verdiğine dair hiç fikirleri yoktu. Ne yazık ki bu gece hayatta kalmaları bu çok önemli soruların cevaplarına bağlı gibiydi. "Yardıma ihtiyacımız var." Langdon kararını vermişti. "Profesyonel yardıma." Kutsal kase ve Siyon tarikatı dünyasında bu tek bir adam anlamına geliyordu. Ama elbette asıl sorun bu fikri Sophie'ye kabul ettirmekti. Zırhlı aracın içinde Langdon'un dönmesini bekleyen Sophie, kucağındaki gül ağacı kutunun ağırlığını hissederek yakınıyordu. "Büyük babam bunu bana niye verdi?" Onunla ne yapacağına dair en ufak bir fikri yoktu. "Düşün Sophie, aklını kullan. Grandpère sana bir şey anlatmaya çalışıyor." Kutuyu açarak kripteksin üstündeki harflere baktı. "Hak ettiğini ispatlamak." Bunda büyük babasının parmağının olduğunu hissedebiliyordu. Kilit taşı sadece uygun kişinin izleyebileceği bir haritadır. Halis muhlis büyük babasının işi gibiydi. Kripteksi kutudan çıkaran Sophie parmaklarını harflerin üzerinde gezdirdi. 5 harf. Yuvarlakları teker teker çevirdi. Mekanizma yavaşça hareket etti. Diskleri seçtiği harfler kripteks silindirin her iki ucunda bulunan iki pirinç hizar çubuğu arasında sıralanacak şekilde döndürdü. Şimdi yuvarlaklar Sophie'nin fazlasıyla bariz olduğunu bildiği 5 harfli bir kelime oluşturmuştu. Kadeh. Silindiri nazikçe iki ucundan tuttu ve hafif bir baskı uygulayarak çekti. Kripteks açılmıyordu. İçindeki sirkeden sesler geldiğini duyunca durdu, sonra tekrar denedi. Vinci. Yine hiç hareket yoktu. Kemer. Hiçbir şey olmamıştı. Kripteks sapasağlam kilitli duruyordu. Kaşlarını çatarak gül ağacı kutuya yerleştirdi ve kapağını kapattı. Dışarıda duran Langdon'a bakarak bu gece onunla birlikte olduğu için minnet duydu. P.S. Robert Langdon'ı bul. Büyük babasının onu da işin içine karıştırma mantığı şimdi açıkça anlaşılıyordu. Sophie, büyük babasının niyetini anlayacak kadar bilgiye sahip değildi. Bu yüzden Robert Langdon'ı ona rehber atamıştı. Eğitimini üstlenecek bir özel öğretmen. Fakat ne yazık ki Langdon bu gece öğretmenlikten çok daha fazlasını yapmak zorunda kalmıştı. Bezufaş'ın hedefi haline gelmişti ve kutsal kaseyi ele geçirmek isteyen bilinmeyen bir gücün. Kase sonunda ne çıkacaktı? Sophie bunun cevabını bulmanın hayatını tehlikeye atmaya deyip değmeyeceğini düşündü. Zırhlı kamyon tekrar hızlandığında Langdon artık onu çok daha rahat kullanabildiği için halinden memnundu. "Versa'ya nasıl gidildiğini biliyor musun?" Sophie yan gözle ona baktı. "Dolaşmak için mi?" "Hayır, bir planım var. Tanıdığım bir din tarihçisi Versay yakınlarında yaşıyor. Yerini tam olarak hatırlamıyorum ama bulabiliriz. İsmi Lake Teabing. Eski bir İngiliz kraliyet tarihçisi. Paris'te mi yaşıyor? Teabing'in en büyük tutkusu kasedir. 15 yıl önce tarikat kilit taşı ile ilgili fısıltılar ayyuka çıktığında onu kiliselerde arayıp bulma ümidiyle Fransa'ya taşındı. Kilit taşı ve kase hakkında bazı kitaplar yazdı. Onu nasıl açacağımıza ve sonra onunla ne yapacağımıza yardımcı olabilir." Sophie kaygılı gözlerle bakıyordu. "Ona güvenebilir misin?" "Ne için güvenebilir miyim? Bilgiyi çalmayacağına mı? Ve bizi ele vermeyeceğini." "Ona polis tarafından arandığımızı söylemek niyetinde değilim. Her şeyi yoluna sokana kadar bizi evine kabul edeceğini sanıyorum." Robert, Fransa'daki tüm televizyon kanallarının resimlerimizi yayınlamak için hazırlık yaptığının bilmem farkında mısın? Bezufaş medyayı daima kendi lehine kullanır. Tanınmadan etrafta dolaşmamızı imkansızlaştıracağına eminim. Fevkalade diye düşündü Langdon. Fransız televizyonunda ilk sahne alışım Paris'in en çok arananları dizisinde olacak. En azından Jonas Falkman bu işe sevinecekti. Langdon haberleri her konu oluşunda kitap satışları artıyordu. Sophie, bu adam yeterince iyi bir arkadaş mı diye sordu. Langdon, Teabing'in özellikle de bu saatte televizyon seyreden biri olduğunu sanmıyordu ama yine de dikkate alınacak bir soruydu. Sezgileri Langdon'a Teabing'in kesinlikle güvenilecek biri olduğunu söylüyordu. Sığınılacak ideal bir liman. Şartları göz önüne alınca Teabing onlara mümkün olduğunca yardım etmeye çalışacaktı. sadece LinkedIn'a iyilik borcu olduğu için değil, aynı zamanda bir kase araştırmacısı olduğu için. Üstelik bir de Sophie, büyük babasının Sion tarikatının büyük üstadı olduğunu söylüyordu. Bunu duyduğunda sorunu çözmelerine yardımcı olmak için Teabing'in ağzının suya akacaktı. LinkedIn, Teabing güçlü bir müttefik olabilir dedi. Tabii ona ne kadarını söylemek istediğine bağlı. Faş para ödülü koyabilir. LinkedIn güldü. İnan bana, bu adamın ihtiyacı olan son şey para. Lake Teabing'in serveti küçük ülkelerin zenginliği ile boy ölçüşebilirdi. İngiltere'nin ilk Lancaster dükünün torunu olan Teabing sahip olduğu parayı eski moda bir yolla elde etmişti, miras yoluyla. Paris yakınlarındaki 17. yüzyıl sarayında kendisine ait iki özel göl vardı. Langdon onunla ilk kez yıllar önce İngiliz radyo televizyon yayın şirketi vasıtasıyla tanışmıştı. Teabing BBC'de televizyon seyircilerine kutsal kasenin tartışmalar yaratacak tarihini açıklayacağı bir tarih belgeseli teklifiyle gelmişti. BBC prodüktörleri Teabing'in önerisine sıcak bakmışlar, araştırmalarına ve dayanaklarına bayılmışlardı ama o kadar şaşırtıcı ve hazmedilmesi o kadar zor bir konuydu ki kaliteli yayıncılık ünlerine leke gelmesinden çekinmişlerdi. BBC itibar korkularını Teabing'in hepsi de kendi yaptıkları araştırmalarla kutsal kasenin şaşırtıcı yapısını doğrulayan dünyanın saygın tarihçilerinden 3 uzman çağrılması teklifiyle çözmüştü. Langdon seçilenler arasındaydı. BBC Langdon'ı film çekimi için Teabing'in Paris'teki malikanesine göndermişti. Teabing'in zengin görünüşlü kabus salonunda kameraların karşısında geçerek kendi hikayesini paylaşmış, farklı bir kutsal kase hikayesini ilk duyduğunda şüphelendiğini itiraf ederek doğru olduğuna ikna oluncaya dek yıllarca araştırma yaptığını anlatmıştı. Langdon en sonunda kendi araştırmalarından bazılarını açıklamıştı. Tartışmalı iddiaları kuvvetle destekleyen bir dizi sembolik bağlar. Program Britanya'da gösterime girdiğinde zengin kadrosuna ve kaynak gösterilen delillere rağmen iddialar popüler Hristiyan inancına öylesine zıttı ki anında şimşekleri üzerine çekmişti. Birleşik Devletler'de hiç yayınlanmadığı halde yankıları Atlantik'i aşmıştı. Langdon kısa süre sonra eski bir arkadaşından bir posta kartı almıştı. Philadelphia Katolik Piskoposu. Kartta sadece şunlar yazıyordu. Sen de mi Robert? Sophie Robert diye sordu. Bu adama güvenebileceğimizden emin misin? Kesinlikle. Meslektaşımın paraya ihtiyacı yok. Ayrıca Fransız yetkililerinden hoşlanmadığını biliyorum. Fransız hükümeti tarihi bir arazi satın aldığı için ondan fahiş vergi alıyor. Faş ile işbirliği yapmak için acele etmeyecektir. Sophie karanlık yola baktı. Ona gidersek ne kadarını anlatmak istiyorsun? Langdon kayıtsız görünüyordu. İnan bana, Lake Teabing, kutsal kase ve Sion tarikatı hakkında bu dünyada yaşayan herkesten daha fazlasını biliyordur. Sophie ona baktı.